Ayrım 15.
12. Bölüm. Zülfü'nün meydanı terk etmesiyle otoritesi iyice güçlenen Bektaş Sofu, gençlere verip veriştirdikten sonra kızgınlıkla İsmail'in anasına döndü. "Sen de ne söyleyeceksen söyle Fatma kadın," dedi. Fatma kadının gözlerinde saklamaya gerek duymadığı koyu bir kin vardı. "Allah'ından bulursun inşallah," diye mırıldandıktan sonra sesini yükselterek konuşmaya başladı. "Şimdi size dinleyeceklerimi belki 20 sene evvel anlatmalıydım. O zaman başımıza bu işler gelmezdi. Lakin Hızır Aleyhisselam'dan çekindim. Günaha girmekten korktum. Babam Veli Sofu küçüklüğümde bana insanların başı dara düştüğünde yardıma gelen o aksakallı yeşil cübbeli ihtiyarı anlatmış. Eğer bir gün onunla karşılaşırsan sakın ola ki gördüğünü kimseye söyleme," demişti. "Tam 20 sene evvel Hızır Aleyhisselam bana göründü. Oğlumu korumam, kimseye vermemem için beni tembihledi. O günü hiç unutamam. İsmail'i yolun kenarındaki ahlat ağacının altına yatırmış, tarlada boy atan mercimeklerin arasındaki ayrık otlarını yoluyordum. O sıralar İsmail 2 yaşına yeni girmişti daha. Babam habire, "İsmail'i bana verin," diye başımızın etini yiyip duruyordu. Ben babam da olsa oğlumu kimseye vermek yanlısı değildim. Ama babam Ali Rıza'nın aklını çelmişti. Oğlumu 3-5 gün daha sevip koklamak için "bari sütten kesilsin öyle verelim," diyerek onları oyalıyordum. Çalışa çalışa tarlanın öteki ucuna gitmiştim. Bir bebek ağlaması işittim. İsmail'in karnı acıkmıştır diye hemen ahlatın altına geldim. Bir de baktım bebe yok. Tarlayı aradım, sağa sola koşturdum, yok. "Acaba yolun karşısında mı geçti?" diyerek mezarlığa girdim. Tek tek bütün mezar aralarına baktım. İsmail yok. Aklıma neler gelmiyor ki? Gündüz gözüne, kurtlara, yırtıcı kuşlara mı kaptırmıştım yavrumu? Ama böyle bir şey olsa muhakkak görürdüm. Nereye gider bu bebe? Tekrar tarlaya geçtim. Kavakların oraya, dereye doğru indim. Otlar iyice uzamıştı. Baran baran hepsini aradım, yok. Arada bir durup sesleri dinliyordum. Hiç ağıt sesi duyulmuyor. "Ben mahvoldum," diye dövünerek Şah Muratların bahçesine kadar yürüdüm. Bahçenin içindeki kuyunun başına geldim. "Kuyuya mı düştü yavrum?" diye korkuyla suya baktım. Karanlığın dibindeki suda tek bir kıpırtı yok. Birden kanat vuruşları duydum. Kuyunun yalak taşına irice bir kuş indi. Baktım bir telli turna. Hiç ürkmeden öylece beni süzüyor. Ben çekip yoluma gidecektim ki bir ses "Ne ağlıyorsun?" dedi. Ses kuştan geliyordu. İnanamadım. Döndüm, etrafa bakındım. Benden ve turnadan başka kimse yok. "Ben soruyorum, ben," dedi kuş. Korkudan aklımı kaçıracaktım. Kuş hiç konuşur mu? Hemen kaçıp uzaklaşmak istedim oradan. "Korkma," dedi. "İstersen insan cisminde görünebilirim sana." Bu sözleri söyledikten sonra benim hayretle açılmış gözlerimin önünde yeşil cübbeli, aksakallı bir dede oluverdi. "Korkma, benden sana zarar gelmez. Ne derdin varsa söyle ki yardım edeyim sana," dedi. Onun Hızır olduğunu hemen anladım. "Bebemi yitirdim ya Hızır," dedim ağlayarak. Başını usulca öne sallayarak bana baktı. "Beben kaybolmadı kızım," dedi. "Bu sana bir işaretti. Çocuğunu öz baban da olsa kimselere vermeyesin diye erenler seni uyardılar. Sen sen ol, bundan sonra çocuğunu gözünün önünden ayırma. Yetişkin oluncaya kadar kendi çatının dışında bir yere salma." "Ah bir bulsam, tövbe, bir daha onu yalnız bırakır mıyım hiç?" dedim. "Öyleyse korkma kızım," dedi. "Çocuğunu bulacaksın ama sakın ola ki onu kimselere vermeyesin. Şimdi git bebeni bıraktığın yerde bulacaksın." "Sağ ol ya Hızır Aleyhisselam," diyerek eğilip eteğinden öpmeye başladım. Birden yine bir telli turna olup uçuverdi. Onun gökyüzüne doğru açılan geniş kanatlarına bakarken bir ağıt sesi duydum. Hemen tarlaya koştum. Heyecanla ahlatın altına geldim ki İsmail bıraktığım yerde ağlıyor. Çocuğumu sevinçle kucağıma aldım ve Cenab-ı Hakk'a şükürler ettim. Ama az sonra içime bir kurt düştü. Hızır Aleyhisselam'a verdiğim sözü nasıl tutacaktım? Bunu Ali Rıza'ya, babama nasıl kabul ettirecektim? Düşündüm, düşündüm, işin içinden çıkamadım. Kendimce fırtınayı, yağmuru bahane edip oğlumu vermekten caymaya kalktım. Ali Rıza'ya kanlı gibi yalvardım. Günlerce ağladım, fayda etmedi. Sonunda etimden tırnağımı söker gibi aldılar yavrumu benden. İşte uğursuzluk o günden başladı. Hızır Aleyhisselam'ın söyledikleri bir bir gerçekleşti. Eğer ben oğlumu vermeseydim, bunlar başımıza gelmezdi. Yavruma sahip olamadım. Asıl suçlu benim. Oğlumu duasız koyacağınıza beni düşkün sayın. Düşkün sayın ki yarın huzur-u mahşerde makamına varınca ben cezamı yaşarken çektim. Bana merhamet eyle ya Hızır, diyebileyim. Bektaş Sofu, sen acıdan ne söylediğini bilmiyorsun Fatma kadın, dedi. Hızır Aleyhisselam aciz bir kadını zorda koyar mı hiç? O gün senin başına öğle güneşi geçmiş, hayal görmüşsün. Bebeni yitirdiğini, Hızır'la karşılaştığını sanmışsın. Emzikli kadınların böyle hayaller gördüğü çok olmuştur. Yok Bektaş Sofu, ben hayal meyal görmedim. Dünkü gibi gözümün önünde. Hızır'ın upuzun bir boyu, nur gibi bir yüzü vardı. Onu görünce hiç yadırgamadım. Sanki bir tanıdıkla karşılaşmış gibi oldum. Yok, ben hayal görmedim. O Hızır'dı. Ah Fatma kadın ah, dedi Bektaş Sofu. Hızır aleyhisselam öyle herkese görünür mü? Sen bunları boş ver. Ben senin ne zor durumda olduğunu bilirim. Ölmüş oğlun için dua istersin. Benim elimden gelse bu dileğini yerine getirmez miyim? Ama senin Hızır aleyhisselamdan korktuğun gibi ben de Cenab-ı Hak'tan çekinirim. Bir kişi için bütün köyü ateşe atmaktan korkarım. Üzgünüm ama erenlerden bize yeni bir işaret gelinceye kadar İsmail duasız kalacak. Bektaş Sofu bakışlarını Fatma kadından kalabalığa çevirdi. Bunu herkes böyle bilsin. Biz de bu toplantıyı noktalayalım da şu Meftai mezarına taşıyın artık, diyerek ayağa kalktı. Bektaş Sofu'nun ayağa kalkmasıyla birlikte dede ve meydandaki herkes doğruldu. Fatma kadın telaşlandı. Oğlunu yine duasız, törensiz gömeceklerdi. Telaşla çevresine bakınmaya başladı. Meydanda buna engel olacak birini arıyor gibiydi. Kocası, gelini, yenilgiyi kabullenmiş tabutun başında öylece oturuyorlardı. Gençlerden tarafa baktı. Belki de İsmail'in arkadaşlarından yardım isteyecekti. Ama onlardan da bir umar bulamadı. Ağlayarak İsmail'in tabutunun üstüne kapandı. Oğlumu size vermem, dedi. Onu dualamadan gömemezsiniz. Dedenin işaretiyle dört kişi yaklaşarak Fatma kadını tabuttan koparmaya kalktı. Ama kadın tabuta sımsıkı yapışmıştı. Kadını çekince tabut da onunla birlikte sürükleniyordu. Ali Rıza baktı olacak gibi değil, karısına yaklaşıp ''Bırak Fatma'' dedi. ''Yapabileceğimiz bir şey kalmadı artık.'' Kadın başını kaldırıp öfkeyle kocasına baktı. Göz göre göre bu haksızlığa razı mı olacağız Ali Rıza? Elimizden ne gelir ki? Davamız ahirete kalmıştır. Elbet öteki dünyada divan kurulacak, haklı haksız belli olacak, yanlış olanlar bunun hesabını Hak Muhammed Ali huzurunda verecektir. Sofunun adamları kadının kocasıyla konuşmasından yararlanıp tabutu aldılar. Bunu gören Fatma kadın, ''Bırakın oğlumu!'' diye peşlerinden atıldı. Ama kocası ona engel oldu. Süha penceresinde olanları heyecanla izliyordu. Bir ara kalabalığın üstünde ellerin arasında kayan tabutu gördü. Tabut kapıya doğru hızla yaklaşmaktaydı. Sonunda kapı açıldı ve tabut cemevinden dışarı çıkarıldı. Süha kapıya doğru yaklaştı. Görülmemek için bir ağacın arkasına gizlenerek olanları izlemeye devam etti. Tabutu taşıyanlar kapıdan yeni çıkmışlardı ki arkalarından Fatma kadın yetişti. ''Bırakın oğlumu!'' diye haykırarak yeniden adamların üzerine atladı. Tabutu taşıyan adamlardan arkada sağ taraftakinin omuzundan yakalayıp sarsmaya başladı. Böyle bir saldırı beklemeyen adam neye uğradığını anlayamadan geriye doğru kaykıldı. Düşmemek için uğraşırken tabut elinden kurtularak omuzundan kaydı. Dengesi bozulan tabutu öteki üç adam da tutamadı. Tabut önce arkaya doğru kaydı, sonra gürültüyle yere düştü. Herkes olduğu yerde öylece donup kaldı. Yere düşen tabutun kapağı hafifçe aralanmıştı. Bütün gözler tabutun aralanan kapağına çevrildi. Kimseden çıt çıkmıyordu. Biri konuşsa ya da adım atsa sanki ölüye büyük bir saygısızlık edilmiş olacaktı. Önce Fatma kadın yaklaştı tabuta. ''Oğlum, kadersiz İsmail'im.'' diyerek aralanan kapağı şefkatle açtı. Mis gibi bir kekik kokusu çarptı Fatma kadının burnuna. Tabutun içine bakınca yüzünün ışıkla aydınlandığını, gözlerinin kamaştığını hissetti. Gözleri ışığa alışınca tabutun içinde babası Veli Sofu'nun yattığını gördü. Hiç şaşırmadı buna. Belki de başından beri daha tabuta bakmadan önce onu göreceğini biliyordu. İpekten bembeyaz bir beze bürünmüştü Veli Sofu. Hiç de ölüye benzer bir hali yoktu. Sanki tasasız bir uykunun ortasındaymışçasına mutlu bir yüzle öylece yatıyordu. Elini uzatıp babasının yanağına dokundu. Veli Sofu'nun ak sakallarının yumuşaklığını duydu avucunda. Daha küçücük bir kızken babasının uzun beliklerini okşayışını anımsadı. Gözleri doldu. Birden Veli Sofu'nun yüzüne dokunan elinde bir ıslaklık hissetti. Dikkatle bakınca ölünün ağladığını gördü. Veli Sofu'ya giderek büyüyen bir kederle baktı. Sonra usulca doğruldu. ''Gelin bakın!'' dedi yaralı bir sesle. ''Gelin komşular, gelin bakın nasıl da ağlıyor Veli Sofu. Yüreği cennet kadar geniş babam. Hepinizin hısmı, hepinizin komşusu, Veli Sofu. Bakın, gelin bakın nasıl ağlıyor. Yazık bize, yazık düştüğümüz bu hallere.'' Köylüler ile Ali Rıza söylediklerinden hiçbir şey anlamadan Fatma kadına bakıyorlardı. Ali Rıza ölüyü görmesini engelleyen Fatma kadını usulca kenara çekerek tabuta yürüdü. Tabutun önüne gelince Eğilip baktı. Gördüğü şey karşısında donakaldı. Tabutun içi bomboştu. Gözlerine inanamadı. Dizlerinin üstüne çöktü. Eliyle tabutun sert tahtalarına dokundu. Yoktu. Oğlunun ölüsü yoktu işte. Kaçırmışlar, diye bağırdı. İsmail'imin ölüsünü kaçırmışlar. Gördüğünü hala inanamıyormuş gibi gözleri tabutun içinde ayağa kalktı. Köylüler giderek artan bir merakla izliyorlardı Ali Rıza'yı. Dualamadıkları yetmiyormuş gibi şimdi de ölüsünü kaçırmışlar oğlumun, diyerek köylülere döndü Ali Rıza. Köylülerden birkaçı hareketlenir gibi oldu. Gülizar onlardan önce davrandı. Telaşla tabuta yaklaştı. Yaklaştıkça yüzündeki endişe kayboldu. Gözleri coşkuyla parıldamaya başladı. Tabutun içinde tıpkı düşündeki gibi bulutuna sarılmış olan İsmail'i gördü. İsmail sıcacık gülümsüyordu ona. Elini İsmail'e doğru uzatacaktı ki birden rüzgar çıktı. Bulut usulca havalandı. İsmail düşmemek için sıkıca sarıldı bulutuna. Bulut yükseldi, yükseldi, uzaktaki parlak bir yıldıza doğru çekildi. Gülizar İsmail'in ardından hayran gözlerle baka kaldı. "Demiştim," diye bağırdı. Sesinde haklı çıkmış olmanın sevinci çınlıyordu. "Size demiştim İsmail en yüksek mertebeye erdi. İsmail pir oldu. Bakın, bakın nasıl da uçuyor, bulutuna sarılmış. Onun yeri kırkların yanıdır artık." Olup biteni anlamak isteyen köylüler itişerek tabuta doğru yaklaştılar. Tabutu ortalarına alıp çevresinde bir daire oluşturdular. Ama gördükleri şey onları büyük bir düş kırıklığına uğrattı. Çünkü tabutta İsmail'in yer yer çamurla kirlenmiş, kefene sarılı ölüsünden başka bir şey yoktu. Köylülerin arasından fısıltılar yükseldi. Sesler duyuldu. "Vah Fatma bacı, vah! Oğlanın ateşi delirtti kadıncağızı." "Sadece Fatma kadın mı? Üçü de bir tuhaf oldu bunların." "Kolay değil evlat acısı." Onları şaşkınlıkla izleyen dede kalabalığa doğru yaklaştı. "Müsaade edin komşular, müsaade edin canlar," diye seslendi. Kalabalık çekildi. Dede tabuta doğru yaklaştı. Kalabalığın toplanmasıyla olanları göremeyen Süha, köylülerin çekilmesi üzerine tabutu yeniden gördü. Dede tabuta yaklaşıyordu. İçeriden yansıyan ışığı dedenin bedeni kestiği için tabutu belli belirsiz seçebiliyordu. Dede tabutun başına gelip diz çökünce engelinden kurtulan ışık kefene sarılı ölüyü aydınlattı. Dede kendinden emin kefene doğru uzandı. İsmail'in ölüsünü herkese göstermek, anlamsız bir efsanenin yayılmasına engel olmak istiyordu. Kalın parmaklarıyla kefeni açmaya başladı. Süha nefesini tutarak dedeyi izliyordu. Yumuşak sargılar yavaşça bükülerek açıldılar. Önce alnı, sonra burnu, daha sonra da ölünün solgun yüzü çıktı ortaya. Dede ile Süha aynı anda irkildiler. İkisinin de damarlarındaki kan donmuş gibiydi. Dede, çocukken babası Haydar Dede'den dinlediği öykülerde şeytanın bir keçiye benzediğini duymuştu. İşte şimdi İsmail'in tabutunda yatan başı tıpkı bir keçi gibi boynuzlu, yüzü kıllarla kaplı bir ölüydü. "İblis bu, iblis!" diye haykırarak ayağa kalktı. Süha'nın da soluğu kesilmişti. Kefenin arasından gördüğü kendi yüzüydü. "Olamaz!" diye bağırdı. "Olamaz!" Sesi duyan dede ve köylüler şaşkınlıkla Süha'nın bulunduğu yöne baktılar. Karanlığın içinde onları izleyen bu adam da kimdi böyle? Köylüler dehşet içinde gözlerini bu tanımadıkları yabancıya dikerken Süha da birkaç adım geriledi. Süha'nın gerilemesinden cesaret alan dede, "Korkmayın, hiç korkmayın. Yanınızda ben varken size zarar veremez bu gafil," diye bağırdı. Gafil kendisi miydi yoksa tabuttaki ölü mü? Süha anlayamadı ama dedenin sözleri bardağı taşıran son damla olmuştu. Dönerek koşmaya başladı. Arkasından sesler duyuluyordu. Bütün bir köyün peşine takıldığını düşündü. Belki de onu yakalayıp o boş mezara gömeceklerdi. Yaparlar mıydı bunu? Neden olmasın? Tabutta yatan ölü ona tıpatıp benzemiyor muydu? Zaten babası, "Oğlumun ölüsü kayıp," diye tutturmamış mıydı? Gözlerinin önüne soğuk mezara indirilen kendi ölüsü geldi. Tüyleri diken diken oldu. İyice açtı bacaklarını. Onlara yakalanmamalıydı. Ne pahasına olursa olsun onlara yakalanmamalıydı. Köy meydanını, köprüyü geçti. Köyü çevreleyen meyve bahçelerine ulaştı. Köyün dışına çıkınca aklı başına geldi. Geldiği yöne doğru koşuyordu. Bu yol onu mezarlığa götürürdü. Onların istediği de bu değil miydi zaten? Hızla yoldan çıktı. Yandaki meyve bahçesine daldı. Ağaçların dalları yüzüne, kollarına çarpıyor, onu yavaşlatıyordu. Ama o yılmadan koştu. Az sonra ağaçlar seyreldi. Açık arazi göründü. Ağaçların bittiği yerde küçük bir dere çıktı önüne. Ama ıslanmayı düşünecek hali yoktu. Dizlerine kadar soğuk suya gömülerek geçti dereden. Yeniden koşmaya başladı. Artık sesleri duyup duymadığını bilmiyordu. Peşindekileri atlatmış mıydı? Onu da bilmiyordu. Bildiği tek şey kaçması gerektiğiydi. Bu geceden, köyden, mezarlıklardan, kendinden, herkesten kaçması gerekiyordu. Koştu belki dakikalarca, belki saatlerce koştu. Asfalt yola ulaşıncaya kadar sürdü bu koşu. Asfalt yol hiç beklemediği bir yerde küçük bir tepenin ardından çıkıverdi karşısına. Asfalta ulaşınca durdu. Yüreği göğüs kafesini parçalayıp dışarı çıkarmışçasına hızla atıyordu. Dönüp arkasına baktı, çevreyi dinledi. Ne bir ses, ne bir gölge. Arkada kimsecikler yoktu. Bacaklarında bir halsizlik hissetti. Artık ayakları onu taşıyamıyordu. Dizlerinin üzerine çöktü. Kulakları uğuldamaya başlamıştı. Gözlerinin önünde parlak ışıklar uçuşuyordu. Yüzü ateş gibi yanıyor, kafası bedenine ağır geliyordu. Yere uzandı. Asfalt ne kadar güzeldi, ne kadar soğuk. Beykoz'da gizlice girdiğimiz boğazın suları gibi. Önce ılık, dibe indikçe daha serin, daha yeşil, diye söylenerek kendini kaybetti. Önce bir gürültü duydu. Sonra iki parlak ışık. Gürültü yaklaşınca iki ışık tekleşti, tekleşti, gelip gözlerinin içinde durdu. Bir el hissetti omzuna dokunan. Galiba onu ayağa kaldırmaya çalışıyordu. Biri konuşuyordu. Sesini duyuyordu ama ne söylediğini anlayamıyordu. Ayağa kaldırıldığını fark etti. Yanında bir adam vardı. Koluna girmişti. Birden olanları anımsadı. Yakalanmış mıydı yoksa? Bütün gücüyle adamı itti. Kaçmayı denedi. Ama başaramadı. İki adım atmıştı ki yere yığıldı. Adam yeniden geldi yanına. Kolundan tutup ayağa kaldırmayı denedi. Hiç de düşmanca davranmıyordu. Bir şeyler söyledi. Süha anlamadı. Adam onu kaldırdı. Birkaç adım atınca başı döndü. Yeniden düşecek gibi oldu ama toparladı kendini. Adama tutundu. Başını kaldırdı, adamı gördü. Orta boylu, tıknazca biriydi. Keskin bir tütün kokusu yayılıyordu adamdan. Adam onu az ileride duran, farları açık kamyona doğru götürüyordu. Kamyona yaklaştıkça kendine geldiğini hissediyordu. Adamdan uzaklaşıp ayaklarının üzerinde durmaya çalıştı. Adam gülümseyerek baktı ona. "Geçmiş olsun hemşerim," dedi. "Sağ ol," dedi Süha. Adam Süha'nın kamyona çıkmasına yardım ederken sordu. "Az ilerideki cip senin mi?" "Cip mi?" "Evet, cip benim. Islak yolda kaydı," gibi bir şeyler mırıldandı Süha. Adam kapıyı kapadı. Kamyonun içerisi kırmızı renkli iki küçük lambayla aydınlatılmıştı. Süha'nın oturduğu koltuk oldukça rahatsız ediciydi. Mazot kokusu genzini yakıyordu. Öteki tarafa geçip kamyona binen adam koltuğuna yerleşirken "Yarın bir tamirci getirip alırsın cipi. Sende bir şey yok ya," dedi. Tırnak içinde "Ben iyiyim," dedi Süha ama hala başı dönüyordu. Kamyoncu cebinden bir sigara paketi çıkardı. Süha'ya uzattı. "Yak bir tane, açılırsın." "Kullanmıyorum, sağ ol." Şoför ısrar etmedi. Paketten bir sigara alıp yaktı. Kibritin alevinde adamın yüzünü iyice gördü Süha. 35-40 yaşlarında olmalıydı. İnce bir bıyığı ve 3 günlük sakalı vardı yüzünde. Sigarasından derin bir nefes çekerek kontak anahtarını çevirdi adam. Motor gürültüyle çalışırken şoförün ağzından çıkan koyu dumanın cama çarparak dağıldığını gördü Süha. "Anlat bakalım," dedi adam, kamyonu hareket ettirirken. "Kimsin? Nereden gelip nereye gidiyorsun?" Sesinden çene çalacak bir arkadaş bulmanın keyfi seziliyordu. Süha adamdan böyle bir soru beklemiyordu. "Kim miyim?" diye soruyu tekrarladı. "Ben Süha," diyecekken birden tabutta yatan ölünün yüzü geldi gözlerinin önüne. Heyecanla adama döndü. "Burada ayna var mı?" Adam anlamamıştı. "Ne? Ayna diyorum, ayna. Ayna yok mu?" Adam aynada nereden çıktı der gibilerinden baktı Süha'ya. Tırnak içinde "İşte karşında," diyerek başıyla dikiz aynasını işaret etti. Süha elleri titreyerek aynaya yaklaştı. Aynada dağınık saçların çevrildiği kırışık bir alnın altından dehşet içinde ona bakan bir çift göz gördü. Kendi yüzünü tanıyamadı. Tabuttaki ölünün gözleriyle karşılaştığını sandı. Ya da kendi ölmüş haliyle. "Yo!" diye bir çığlık attı. Kamyon şoförü gazı kesti, frene bastı. Kamyon sarsıntıyla durdu. "Ne oldu?" diye kaygıyla sordu kamyon şoförü. Süha adama yanıt vermeden yine aynada kendi yüzünü incelemeye başladı. Aynaya baktıkça rahatladı, kendini tanımıştı. Sorusuna yanıt alamayan şoför sesini yükselterek yineledi. "Sana soruyorum, ne var o aynada?" "Bir şey yok," dedi Süha. "Kusura bakma, kazanın etkisi herhalde. Çok kötü bir düş gördüm. Sanki ölmüşüm gibi." Şoför yumuşadı. Anlayışlı bir tavırla yandan süzdü Süha'yı. Kamyonu yeniden hareket ettirirken. "Kolay değil, bilirim. Benim başıma geldi. Geçen yıl takla attık Toroslarda. Verilmiş sadakam varmış. Ölümden döndüm." Yandan alaycı bir bakış fırlattı Süha'ya. "Ölüm dedim de sen de bula bula mezarlığı bulmuşsun çarpacak. Sanki başka yer." "Mezarlık mı?" diye sözünü kesti adamın Süha. "Mezarlık vardı değil mi?" Vardı tabii, duvarına çarpmışsın ya. Süha merakla adama baktı. Kısa bir duraksamadan sonra dayanamayıp sordu. Mezarlığın karşısında bir de tek mezar vardı. Onu da gördün mü? Adam şaşkınlıkla Süha'ya döndü. Tek mezar mı? Mezarlık dışında. Yok, öyle tek mezar falan görmedim ben. Emin misin? Hani mezarlığın karşısında. Şoför kızmaya başlamıştı. Ne işin var benim mezarlıklarla yahu? Diye söylenerek sigarasından derin bir nefes çekti. Kusura bakma, öylesine sordum işte, dedi Süha. Boş ver hemşerim mezarı falan. Daha yaşımız genç. İki taksiti kaldı şu kamyonun. Asıl ondan sonra başlayacak benim hayat. Süha şoförün gönlünü almak istedi. Çoktandır mı taksit ödüyorsun? Ne diyorsun birader? Borç ödemekten imanım gevredi. Tam 2 yıldır rahat yüzü görmedi kardeşin, diye dert yandı şoför. Bitirmişsin ama bir şey kalmamış. Bitirdik, bitirdik ama biz de bittik. Yine de şükür Allah'ıma. Şu iki taksiti de ödedim mi? Namussuzum bir daha gece işine çıkarsam. Pek sevmiyorsun gece yolculuğunu. Sevilecek şey mi bu? Herkes sıcak yatağında, biz yollarda, dedi şoför. Bir an başını yoldan çevirip Süha'ya döndü. Bir de kazası belası var. Baksana şu haline. Ne varmış halimde? Diye kaygıyla sordu. Babacan bir gülümseme belirdi şoförün yüzünde. Korkma be, bir şeyciğin yok. Az ileride bir benzin istasyonu var. Orada elini yüzünü yıkar, bir de çorba içtin mi gelirsin kendine. Adamın sözleri üzerine Süha, çok ürkütücü görünüyor olmalıyım, diye düşündü. Eliyle saçlarını düzeltti. Alnında hafifçe sızlayan bir çizik vardı. Ona dokundu. Başka yerde yara bere var mı diye yüzünü yokladı. Birden o kokuyu duydu. Ellerini burnuna yaklaştırdı. Avucu mis gibi ceviz kokuyordu. Yeniden Cem evini anımsadı. Penceredeki tozları çıkarmak için ceviz ağacından kopardığı yapraklar aklına geldi. Yaşadıkları bilincinde bütünleşmeye başladı. Demek rüya değilmiş, diye söylendi. Demek hepsi gerçekmiş. Buyur, dedi şoför. Süha toparladı kendini. Yok bir şey, dedi. Bir çorba içtim mi kendime gelirim. Kitabın sonu. 28 Mayıs 2007.